11. peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
Türkiye'de Almancı, Almanya'da yabancı. Geleneklerini, yemeklerini, dilini, hava koşullarını, dini inançlarını ve düşünce biçimlerini sadece kulaktan dolma bilgilerle öğrendiğimiz yabancı bir ülkeye merhaba demek, öyle yenilir yutulur cinsten bir deneyim değildir. Çünkü bir insanın geleceğiyle ilgili hayal ve umutlarını Sirkeci garından kalkan ve Almanya'ya giden vagonlara yüklemesi gerçek anlamda bir cesaret örneğiydi. Dolayısıyla gurbet ellerde hayata tutunmaya çalışan gurbetçilerimiz için 1961 her anlamda özel bir tarihtir. Çünkü aynı tarih hayat taşının altına bütün vücudunu koymuş gurbetçilerimizin sayısız öykülerine sahne olan Almanya ve göç tarihimiz özelinde son derece önemli bir başlangıçtır. O dönem Sirkeci'den kalkan vagonların yolcularına yıllar sonra neler yaşadıklarını soranlar, amacımız ilk etapta para kazanıp hemen ülkemize dönmekti. Kazandığımız parayla sılada bıraktığımız yakınlarımıza bir ev, belki bir otomobil almak istiyorduk. Ya da geride kalanların hayatlarını idame ettirecek kadar parayı onlara göndermek tek amacımızdı cevabını aldılar. Gelecek umuduyla yabancı bir ülkenin topraklarında ekmeğini kazanmaya çalışan aynı insanlar, geçen sürede evdeki hesabın çarşıya uymayışı yüzünden bu kısa ve amaçlı gidişin çok uzun soluklu bir kalıcılığa dönüşebileceğini tahmin edememişlerdi. Tahminlerin dışında gelişen hayatsa onlara kısa sürede Almanya'yı ikinci bir vatan olarak benimsemekten başka çare bırakmadı. Yıllarca dillere pelesenk olan Türkiye'de Almancı, Almanya'da yabancı söylemine muhatap olan gurbetçilerimiz uzun süre ve ne yazık ki gerek Almanya'da gerek kendi ülkelerinde yeterince ilgi görmediklerinden yakındı. Tekrar tekrar hatırlanması gereken bu gerçekler bir yana, onlar uzun yıllar Almancı, Gastarbeiter, gurbetçi veya Euro-Türkler gibi isimlerle anılmak durumunda kaldı. Bugün Almanya'da 3 milyonu geçen dinamik bir nüfusla en büyük ve en etkin konumdalar. Zaten deneyim kazanılan bilgiden çok, kaybedilen beklentilerden oluşur dememiş miydi ünlü bir düşünür? İşte göç tarihimizi Almanya özelinde en iyi özetleyen cümlelerden biri de bu ünlü sözün mesajında gizli gibi. Bir gurbetçimiz Almanya'da kendi iç dünyasından bahsederken, gurbet çalışmak demektir dedi. Hem de gece gündüz. Çok çalıştı, çok kazandı. Az harcadı, çok biriktirdi. Hele bir dönelim memlekete, o zaman görsünler beni dedi. Yıllar hep böyle geçti. Az yedi, çok biriktirdi. Göç olgusu öyle dilden dile anlatılarak anlaşılacak ve çözümler üretilecek bir sorun hiçbir zaman olmadığı olmayacak. Bu yüzden doğal olarak meselenin yarattığı etkileri kavramamızı sağlayacak yeni argümanlara başvurmak gerekiyor. Örneğin Türk edebiyatı ve sineması konuya eğilebilir ve bu sayede sorunun daha da anlaşılır hale gelmesine yardımcı olabilirdi. Çünkü sanat, sorunların net olarak anlaşılması, yeni çözüm önerilerinin açığa çıkmasına katkı sağlayan bir araç. İtiraf etmek gerekir ki göç tarihimiz boyunca gerek Türk sineması gerek Türk edebiyatı bu anlamda sayısız ürünler vererek göç sorununa az da olsa ışık tutmaya çalıştı. Aslında Türk sinemasının göç olgusunu geç de olsa 1970'li yılların başında ele aldığı söylenebilir. Bir Türk'e gönül verdim 1969, dönüş 1972, otobüs 1974 ve Almanya Acı Vatan 1979 filmleri sorunun üzerine giden ilk filmlerdir. Günümüze kadar çekilen diğer yapımlarda ise dönemler itibariyle farklı konulara değinilmiş ve başarılı işlere imza atılmıştır. 90'lı yıllardan sonra ikinci ve üçüncü kuşak sorunlarının beyaz perdeye yansıması daha da ağır basar. Türk sinemasının efsanevi kadın sanatçılarından Türkan Şoray'ın 1972 yılında ilk yönetmenlik denemesini gerçekleştirdiği Dönüş filmiyle ilgili söyledikleri de şunlardır. 1970'li yıllarda Almanya'ya işçi olarak çalışmaya giden insanların sayısı artmış, iş göçü başlamıştı. O sıralar gazetede çıkan bir haber beni çok etkiledi. Almanya'da çalışan bir işçi, köyündeki karısı hakkında yapılan dedikoduları duyuyor ve karısını öldürmek üzere otomobiliyle ülkesindeki köyüne dönerken yolda trafik kazası geçirip ölüyor. Haber üzücüydü. Bir süre sonra bu acı olayı düşününce bu dram, bu parçalanma, geçim derdi için evini barkını bırakıp gurbete gidenlerin geride bıraktıklarının yaşadıkları beynimde uğuldarken hikayeler şekillendi. Bu filmde geceden kafamda planladığım mizansenini kurduğum sahnelerden biri, İbrahim Almanya'dan habersizce dönmüştür. Gülcan bebeğiyle tarladan döndüğünde evinin kapısının önünde bir kalabalık görür. İbrahim'in geldiğini anlar. İbrahim diye haykırır, deli gibi koşar ama o bildiği İbrahim değildir. Tüylü fötr şapkası, takım elbisesi, elinde teyp, kolunda saatiyle başka biridir. Gülcan hayret ve şaşkınlıkla İbrahim'in etrafında döner, döner, döner. Gördükleri hayal midir? İbrahim başka biri midir? Elleriyle yüzünü kapatır önce, bir kere daha görmek ister. Ellerini yüzünden çekmeye cesaret edemeden parmaklarının arasından İbrahim'e bakar. O ne kadar değişirse değişsin, hala kocası İbrahim'dir. Türkan Şoray'ın Dönüş filmi için beyninde şekillendiğini söylediği senaryoda olduğu gibi farklı yönetmen ve sanatçılarımız da ciddi gözlemlere dayanan farklı senaryolarla aynı sorunu yıllarca beyaz perdeye taşıdılar. Kuşkusuz bütün bu yapımlar yaşanmışlıklardan esinleniyordu. Sözün özü göç konusunda bürokratik mekanizmalar konuya elbette çözümler aramaya devam ediyor. Arayacak ve bulacaktı. Ancak göç hakkında sanatçılarımızın da büyük katkıları olduğu, bu gerçeği tekrar tekrar gündeme getirdiği gerçekliğini de unutmamak gerekiyor. Bir başka deyişle, gurbetçilerimiz yabancı bir ülkede belki en çok Türkan Şoraylarla ağladı veya en çok Kemal Sunallarla güldü. Ve göç hala çözümlenmesi gereken bazı sorunları barındıran bir kavramsa eğer, aynı sorunları anlamaya ve çözmeye yönelik çalışan bütün sanatçılarımıza, düşünürlerimize, yazarlarımıza, yayıncılarımıza selam olsun. Efendim merhaba, Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve Memleketim FM'den 11. Perondan selamlıyoruz sizleri bir canlı yayında. Canlı yayında az önce yaklaşık 10 dakika boyunca okuduğum metinde programımızın danışmanı, daimi konuğu sevgili Özkan Pekesen'in kaleminden ona da birazdan merhaba diyeceğim ama hemen program ekibini tanıtayım. 11. Peron'un hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu yine karşımda. Ana kumandada sevgili Nuri Göktaş var. Programın hazırlanan ve sunmasında emekleri olan prodüktör ben Murat Örem'de mikrofonun başındayım. Ve bir de telefon bağlantımız var. Almanya'ya uzanacağız. Şimdi bir merhaba diyeceğiz Didem Şahin'e. Didem Hanım merhabalar. Türkiye'den selamlar, sevgiler.
Merhabalar Murat Bey ve merhabalar bütün ekip aslında ve dinleyiciler de. Çok küçük bir hemen düzeltme yapayım. Ben döndüm Almanya'dan birkaç gün önce.
Öyle mi?
Çekimdeydi. Evet, çekimdeydik biliyorsunuz. Birkaç gün oldu döndük.
Şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeyim diyorsunuz.
Evet evet, İstanbul'dayım.
O zaman Ankara'ya yaklaştığınızda haberimiz olsun. Stüdyoda da ağırlayalım sizi Didem Hanım.
Ay, çok teşekkür ederim. Çok isterim, evet. Sağ olun.
Şimdi Didem Hanım, biz sizinle bir ön görüşmeyi sevgili Eda yaptı ve Acı ve Tatlı diye bir filminiz var. Tam da bu metnin sevgili Özkan'ın kaleme aldıklarından da çağrışımlar yaratan bir şey. Çünkü siz de bu Almanya sürecini 1961'den itibaren yaşayan bir ailenin üçüncü kuşak mı diyeyim? Doğru mu bir tanımlama mı olur?
Evet, üçüncü kuşak. Çünkü artık çocuklar, bizim kuzenlerin çocukları oldu. Onlar dörtler, biz üçüz.
Evet. O serencamı, o serüveni yaşayan ailenin birebir, yani sahadan gelen bir isim olarak da farklı çalışmalarla gündeme geldiğiniz için biz de 11. Peron'da sizi ağırlayalım istedik. Sağ olun, siz de bizim talebimizi kırmadınız ve bir film aslında Acı ve Tatlı. Biraz ondan söz edin bize. Sonra biz sizinle ilgili sevgili Özkan'ın yaptığı araştırmalara yaslanarak sizin geçmiş üretimlerinize de değineceğiz ama isterseniz öncelikle Acı ve Tatlı'yı biraz bize özetleyin.
Tamam, biraz hikayesi. Öncelikle hikayesinden bahsedeyim. Acı ve Tatlı bir uzun metraj belgesel projesi. Şu anda biz yapım aşamasındayız.
Evet.
Hikayemiz hafızasını kaybetmek üzere olan yaşlı bir kadının torunu bu hafızanın peşine düşer ve kayıp parçaları bir araya getirmeye çalışır. Hı hı. Bu parçalar bir araya geldiğinde de bir göçmen portresi ortaya çıkar. Hı hı. Konumuza direkt
bağlantılı.
Şimdi
Didem Hanım, bu aslında anlattığınız belgeseldeki isim Nermin Hanım değil mi? Nermin Hanım.
Evet.
Nermin Hanım anneannem. Sizin anneanneniz. Yani evet. Aslında birebir yaşanan bir gerçekliğin üzerinden sanatsal bir dolama evriliyor olay.
Aynen öyle. Aslında o torun benim ve benim anneannemin kayıp hafızasının peşine düşme hikayem. Bu belgesel de bireysel bir hikaye üzerinden aslında toplumsal bir hikayeye bakış. Yani aslında
gerçeklik, evet.
Bireysel bir yaklaşım diyebiliriz. Böyle bir belgesel diyelim. Tabii benim anneannemin hikayesi 61 ile 63'te başlıyor. 61'lerde anlaşmalar oluyor. 63'te Ankara'da yaşıyor. Ve diğer arkadaşlarıyla beraber, hanımlarla beraber karar veriyorlar. Biz Almanya'ya gideceğiz diyorlar ve İstanbul'a geliyorlar. Bilindiği üzere Sirkeci'den bir trenle Münih'e gidiyorlar. Oradan da anneannemin kendi deyimiyle biz Münih'e vardığımızda elek gibi bizi elediler. Hı hı. Hepimiz bir yerlere dağıldık diye anlatır o. Hı hı. Ve dağılıyorlar ve işte bu bütün aslında sizin programlar boyunca anlattığınız her şeyin kendi ailemiz üzerinde yaşadığımız hikayeleri var olmaya başlıyor tarihi boyunca.
Evet.
Ben de bu belgeselde bu çalışmada, yani belgesel sinema diyelim, aslında bütün bu göç olgusunu bir aile hikayesi üzerinden anlatarak her bir karakter üzerinden bu göç olgusunun hangi nasıl şekillerde insanların hayatlarını etkilediği, neler olmuş ve o olan şeyler insanların, yani diğer başka insanların da hikayeleriyle o kadar ortak ki bunları anlatan bir ve birçok, eminim sadece Almanya değil, Avrupa'da, Asya'da, yani dünyanın her tarafına yayılmış olan, sadece inanın ki sadece Türklerin de değil,
tabii,
bütün göçmenlerin kendilerini bulacağına çok inandığım bir projeye kalktık. Onu yapıyoruz. Şu anda yapım aşamasındayız işte.
Şimdi o projeye dair de sorularım olacak Didem Hanım ama tekrar anneanneniz üzerinden 60'lara geri dönelim. O dönemde dedenizin tavrı ne? O ne yapıyor?
Şimdi şöyle, anneannem bu kararı verdi. Muhtemelen konuşmuşlar kendi aralarında. Tabii ben anneannem Alzheimer olmadan önce, şu anda Alzheimer ve hafızası gittikçe zayıflıyor ve ondan bilgi almak artık neredeyse imkansız.
Artık ama veri akışı onun durdu diyorsunuz yani annemden.
Evet, evet. Evet, ama ben hep onu dinleyerek büyüdüm zaten.
Tabii.
Ben Almanya'da doğdum, Dortmund'da doğdum. Sonra Türkiye'de büyüdüm, ben İstanbul'da büyüdüm. Ama hiç kopmadım. Ben hep Almanya'ya gittim geldim ve anneannemle benim çok özel bir bağlantım var. Benim yetişmemde çok büyük bir katkısı var. Benim kişiliğimin oluşmasında, belki inanın mesleğimde bile anneannemin parmağı...
Tabii vardır, yani mutlaka vardır tabii.
Şimdi bana anlattıklarından yola çıkarak söylüyorum. Onlar kararlar verilmiştir. Evde bu konuşulmuş, edilmiş kararlar verilmiş. Biraz anneannem de başına buyurdu. O çok kolay da dinlemez aslında. Bir karar verdiyse uygular. Önce kendi gidiyor. Üç tane kızı var. Onları dedenin yanına bırakıyor. Bizim göç tarihimizi bu daha çok erkekler gider önceleri. Sonra kadınlar çok...
Çok önemli bir ayrımı öne çıkarıyoruz şu anda. Evet,
evet. Evet. Önce anneannem gidiyor, üç kızı dede kalıyor, yani eşimde kalıyor Ankara'da. Daha sonra 2 sene çalışıp parayı biriktiriyor. Önce küçük kızını alıyor. Daha sonra gene 2 sene geçtikten sonra dönüyor. Kalan 2 kızını da yanına alıp Almanya'ya yeni bir hayata tekrar dönüyor. Daha önce Heimlar'da kalıyorlar ama 2 kız da gelince kalabalık bir aile. Bir eve çıkmayı başarabiliyorlar. Gündüz fabrikalarda, gece terzi benim anneannem bu arada. Gündüz fabrikalarda çalışıyor. Gece gene fabrika sahibinden edindiği bir tane bir dikiş makinesiyle geceleri mayolar dikiyor, elbiseler dikiyor. Gece gündüz çalışarak 3 kızını büyütmeye çalışıyor.
Yani tam o deyimdeki gibi gece gündüz hakkıyla çalışıyor ve üretiyor değil mi?
Aynen, çocuklar da hem okula gidiyorlar hem de işte zımba basıyorlar, yardım ediyorlar evde bir şekilde kalan tüm boş vakitlerinde eve ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Bu hikaye aslında bütün göçmenlerin bir şekilde yaşadıkları, farklı varyasyonlarını yaşadıkları bir hikaye.
Hepsinin hayatına değen bir hikaye bu tabii.
Aynen, aynen. Hepsinin hikayesinde var, hepsinin hayatlarında var. Ben işte daha önceki programlarınızda anlattığınız o bavul hikayeleri, mektup hikayeleri, o hasretler, gurbetlikler... Bunların hepsi zaten bizim ailemizin de yaşadığı ama herkesin de yaşadığı konular. İşte bu belgeselin kıymeti de biraz oradan bu hikayeleri aslında gündeme getirerek biz biraz daha bilimsel bir ifadeyle değil, hani bir tarih anlatımı gibi değil. Biz daha farklı yöntemlerle sinemanın imkanlarını kullanarak.
Kronolojik değil bu, bir daha duygulara dokunan, gerçekliğe dokunan tabii.
Aynen, aynen öyle. Bir çalışma içerisinde ama tabii şunu söylemek isterim, çok önemli çünkü. Dünya tarihinden, Almanya'nın ve Türkiye tarihinden kopmadan tabii. Ama bunu çok çok ince dokunuşlarla ve filmin içine çok estetik bir şekilde yerleştirerek yapıyoruz. Çünkü bir meseleyi anlamanın en önemli kriterlerinden bir tanesi o meseleyi bulunduğu dönem içerisinde, tarihi içerisinde bağlantılarıyla, her türlü bağlantısı yani ekonomik, sosyal, siyasal bağlantılarıyla değerlendirdiğiniz zaman ancak meseleye vakıf olabilirsiniz ve nedenini anlayabilirsiniz yaşadığınız neyse bugün. Dolayısıyla biz de onlara dokunarak, temas ederek ama orayı çok fazla köpürtmeden daha çok hikayeye, daha çok dramaya ağırlık vererek anlattığımız bir çalışmanın içine girdik.
Ne zaman vizyonda olacak? Hani bu soru için çok mu erken? Neler söyleyebilirsiniz İlhan?
Birazcık erken ama ben tarih olarak bunu 2020 sonları 2021 1 Ocak gibi düşünüyorum. Çünkü bizim şimdi Kültür Bakanlığı'ndan bir destek aldık, yapım desteği aldık. Şimdi çekimlerimizin bir kısmını bununla tamamladık ama biliyorsunuz bütçeler, film bütçeleri çok yüksek ve ek bütçeler gerekiyor tamamlayabilmek için. Bir taraftan hem bütçe çalışması yapıyoruz, bir taraftan içerik için ben devam ediyorum çalışmalarımı. Okumaları bir taraftan, arşiv çalışmalarını diğer taraftan devam ediyorum. Bu arada filmin sunumu, tanıtımı artık çünkü sıcak bir döneme girildi. Uzak bir tarih gibi durursa hiç öyle değil.
Tabii.
İnanın o kadar
aslında yapılmış bir tarih. Bir yıl yani, bir yıl. Evet,
evet. Yani bütün bunların bu sene içerisinde yapılması lazım. Keza yakın bir zamanda Antalya Film Festivali olacak. Biz yapım yolculuğumuza orada filmimizi sunarak da gerçekleştirecek. Seçildik çünkü Work in Progress dediğimiz yapım aşamasındaki projeler platformuna seçildik.
O zaman bunu da duyurmuş olalım değil mi dinleyicilerimize?
Evet, evet.
Bu başarıyı
evet.
Değil mi?
Çok sevindik. Bizim için çok kıymetli. Bizim için şu anda en önemli şey filmimizin, ya böyle bir film olduğunu, Acı ve Tatlı, İngilizcesini biz bittersweet diyoruz. Böyle bir belgeselin yolda olduğunu herkese mümkün olduğunca duyurmak ve bu belgesel bir yolculuk. Bu yolculukta kendini bulabilecek herkesin buna dahil olması, bizi sosyal medya hesaplarından takip etmesi, isterlerse yazsınlar, mutlaka cevap bulacaklardır sizin içinde, saat içinde belki. Çünkü bu hepimizin hikayesi. Çünkü bir tiyatro oyununda ben geçen sene daha ilk dakikalarında bir cümle söylendi. O aklımdan hiç çıkmıyor. Bazılarımızın hikayesi herkesindir. Afişecale'yi anlatan bir tiyatro oyunuydu. Ve gerçekten öyle. Bizim bazılarımızın hikayesi herkesin de. Bu herkesin hikayesi. O yüzden de dediğim gibi yani sizinle konuşmak, sizi dinlemek, sizinle programda var olmak da beni ayrıca çok mutlu etti. Bunu hemen söylemek isterim. Kendimizi ifade etmek için yaratmaya çalıştığımız alanlar içerisinde o kadar güzel denk düştü ki bunun için çok teşekkür ederim ben size.
Estağfurullah Didem Hanım, bu teşekkür edilecek bir şey değil. Bu biliyorsunuz Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kamusalda bir görevi. Üreten, doğru üretime destek çıkan, sahip çıkan herkesi biz de aklımız erdiğince, zihnimiz yettiğince aktarmakla mükellefiz. Bundan hem onur duyuyoruz hem büyük bir sorumluluk bilinciyle bunu yapıyoruz. Ama dediğiniz gibi hakikaten çok denk geldi. Ben de Acı ve Tatlı filmini tarihçidir. Son dönemde de çok popüler bir tarihçidir Emrah Sefa Gürkan Hoca.
Evet.
Onun bir tweet'i üzerinden sizden ve Acı ve Tatlı filminden haberdar oldum. Ve onun üzerine sizinle bir şekilde yazılı iletişime geçtim biliyorsunuz. Ve sonrasında süreç işte sevgili Eda'nın da katkılarıyla yayına aktardık sizi. Bundan sonraki aşamalarda da yine bu tür çabaları sizin olur, yönlendirmek istediğiniz başka isimler olur. Seve seve yaparız. Çünkü 11. Peron hakikaten tam da bu insan hikayelerini döne döne anlatmak için yola çıktı 2019'un ocağında. Ve sesimiz nefesimiz yettiğince biz de bu insan hikayelerini anlatmak istiyoruz. Sizlerin film olsun, eleştiri olsun, görüş olsun, katkılarınızdan, eleştirilerinizden yararlanarak tekrar dinleyenlerimize dünyanın her yerinde Türkçenin yaşadığı, Türkiye'nin yaşadığı her yerine Türkiye'nin sesi ve Memleketim FM üzerinden iletmeye devam edeceğiz. Ben çok konuştum. Evet. Özkan bir taraftan böyle gözü saatte mutlaka size söyleyecekleri var. Özkan'ın böyle bir talihsizliği olabiliyor. Benim gibi fazla geveze bir sunucuyla program yaptığı için daha çok yazı çiziyle biz onu telafi ediyoruz. Ama Özkan tabii çok daha draje şeklinde konuşuyor. Çok daha özet konuşuyor. Vurucu cümleleri o kuruyor. Ben böyle arada gevezelik yapıyorum diyelim. Top Özkan'da.
Çok güzel, çok güzel.
Sağ olun, var olun. Sağ
kalemi de çok güçlü Özkan Bey'in. Ben sizin sesinizden de dinlemekten inanılmaz keyif aldım.
Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler.
Öncelikle merhaba diyorum. Çok teşekkür ederim söylediklerinize. Benim yeni belgeselinizle ilgili dikkatimi çeken şey şu oldu. Yani aslında biraz bunu bize anlatın isterim ben. Hani gurbet teması ya da gurbetçi kavramı üzerinden düşündüğümüz zaman genelde erkekler geliyor akla. Ama sanki kadınımız geri planda gibi bir algı var. Ama burada gördüğüm kadarıyla bir kadın gözüyle bir gurbet var ki bu bambaşka bir perspektif yaratacak galiba. Bu birincisi bununla ilgili. Bir de başlığına takıldım ben Acı ve Tatlı derken. Tabii ki olayların acı ve tatlılığından bahsediyorsunuz ama belki de hani küçük ipuçları verebilirsiniz. Bu bambaşka bir noktalara da gidiyor olabilir. Hani o bir başlıktır ama gerçekten içi çok farklı doldurulmuş bir başlık da olabilir. Bu konuyla ilgili birkaç şey alalım sizden müsaadenizle.
Tamam, ben hemen isim konusunda söyleyeyim. Evet, tam da öyle. İsim taşısın istedim çünkü. Yani hem kolay söylensin hem de hikayeyi taşısın. Acı ve Tatlı, bu biraz hafızayla ilgili bir film. Bireysel hafıza ve toplumsal hafızayla alakalı bir film. Bu hafızamızı oluşturan her şeyin içinde hem acı şeyler var hem tatlı şeyler var. Hem bizi gülümseten şeyler hem de gerçekten çok hazin öyküler var. Bu yüzden ben acı tatlıyı çok güçlü buldum. Çok yani tekabül eden bir isim olarak gördüm. Filmimizin içinde çok büyük sürprizler var. Çünkü bizim hayatımız, bizim ailemizin hayatı biraz sürprizli zaten. Gerçekten çok enteresan, keyifli, güzel, neşeli şeyler olduğu gibi elbette çok hazin hikayeler var. Bir tane örnek verebilirim.
Buyurun.
Yani şimdi ilginç oldu. TRT benim mesleğe başladığım yer de TRT'dir bu arada. Dramalarda, edebiyat uyarlamalarında ilk yönetmen yardımcılığını yapmıştım. TRT'nin şöyle bir şeyi var. Benim dedem de müzisyen, Fikri Ünal. Ankara radyolarında çalışmış zamanında. Annem mesela bu filmde var. O mesela adapte olamayanlardan. O geliyor. Anneannem dedemi de aldırıyor ama adapte olamıyor. Çünkü müzisyen, notalarla konuşan, hayata müzikle bakan, bambaşka bir algıyla yaşayan bir insan ve adapte olamadığı için o dönüyor. Ve onun bambaşka bir hikayesi var. Bu filmde yer alacak. Annem Türkiye'de geçen bölümlerden birinde şey anlatıyordunuz, basını anlatıyordunuz. İşte Almanya'da diğer bütün gazeteler Almanya'da basılıyor. Tefrikalar orada okumaya çalışıyor ama işte annemler mesela, annem, teyzem, onların hepsi bunları takip ederlermiş ve Satranç Gazetesi'nin düzenlediği bir sinema yarışması varmış. Bütün oradaki göçmen kadınlar, erkekler toplanıyorlar. Diyorlar ki ya sen, benim anneannem Çeçen bu arada. Anneme de diyorlar ki ya sen hani tam bir Çeçen güzelisin, mutlaka bu yarışmaya katılmalısın. İşte Türkiye'nin ilk güzellik yarışmasında birinci olan da zaten bir Çerkezli deyip bunlar böyle bir araya geliyorlar, tam bir Neşeli Günler filmi gibi. Gönderiyorlar resmini Türkiye'ye, gazeteye ve annem birinci oluyor. Ve Türkiye İnanoğlu dönemin en önemli, en büyük yapımcılarıyla tanışmış oluyor ve başka bir hikaye başlıyor.
Yıl kaç Didem Hanım?
70'ler.
Hani tam olarak 75-77 diyemiyorsunuz, tabii, bilmiyorsunuz. Evet.
Tam demiyorum. 70'ler bilemedim şimdi tarihleri karıştırmayayım, yanlışlıkla söylemeyeyim. Ve böylelikle onun başka bir hikayesi başlıyor. Sonra da işte ya ben de olduktan sonra ya Türkiye'ye geliş var ve biz Türkiye'ye yerleşiyoruz. Ben Türkiye'de büyüyorum. Yani o isimin kaynağı oydu. Kadın hikayesine gelince, ya ben aslında filmlerimi kadın filmi, kadın hikayesi gibi hiç tanımlamam, hiç öyle bir şey koymam. Ya o biraz da sınırlama gibi gelir
tabii,
bana.
Tabii, katılıyorum.
Kendi karakteri varsa filminde, öyle bir şey tesadüf etmişse ya da öyle bir tercih yapılmışsa, o kendi suyunda, yolunda gider, kendi derinliğini yaşar ve o derinlikten bir şekilde perdede ya da televizyonda nerede olması gerekiyorsa orada vücut bulur.
İlla adını koymak gerekmiyor kör gözün parmağına, değil mi?
Yani ben tercih etmiyorum. Çünkü benim anlattığım hikayelerde feminist bir dünya algısı üzerinden bir politika üreterek bir şey anlatmadığım için. Belki anlatsam öyle tanımlayacağım da öyle bir şey anlatmıyorum. Evet, filmimde ana karakterlerin hepsi kadın. Nermin Hanım, anneannem kadın, Sevtap kadın, annem keza. Yönetmen benim, yapımcısı benim. Tabii ki aile bireyi olarak ve yapımcı, yönetmen olarak tabii ki farklılığım olacak. Ama bu farklılığımı yaratan hem kadın olmamdan gelen başka belki naiflikler olabilir. Onları yakalamak, başka bir dil kurabilir.
Çıkış amacım bu değil diyorsunuz, anlıyoruz sizi. Evet, çıkış amacım
yani
bu.
Benim yola çıkışım kadın filmi yapmak değil, film yapmak. Tabii benim derdim göç meselesini anlatmak.
Tabii
benim derdim
ki.
Çünkü ben göç meselesi hiçbir zaman bitmeyecek. Göçmenlik meselesi, yani şu anda mesela çok ciddi bir nefret söylemi var. Bu nefret söylemine belki bir nebze olsun, bu filmi izledikten sonra insanlar döner bakar kendilerine ve dillerinin keskinliğini biraz olsun alırlar ve derler ki ama biz de göçtük.
Hatta yani dil keskinliğini olur. Önce o zihin keskinliğini bir almak gerekiyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani
ya belki buna fayda olur.
İki kuşak önce hepimiz bir yerlerden geçtik. Yani kimse bu dünyada ev sahibi değil.
Dolayısıyla film böyle bir film. Evet, bir kadın yönetmenin elinden çıkıyor. Elbette farklılıkları olacak. Bunu ama tabii beni ben yapan her şeyle birden farklılıkları olacak. Dolayısıyla ben cevap verdiğini tahmin ediyorum.
Didem Hanım, şimdi hızlıca siz cevaplarken ben de notlar aldım. Bir kere bir yayın camiasıyla da bağlantınız olduğunu aile fertlerinin söylediniz. Ankara Radyosu dediniz. Demek ki bu yayıncılık, yapımcılık, işte yazmak, çizmek, düşünmek, sanat işi de biraz böyle kuşaktan kuşağa aktarılabilen bir duygu değil mi? Bir şekilde aile fertlerinden biri bu alanlara temas ettiğinde arkadan gelen kuşaklardan da bazı isimler mutlaka o bayrağı taşıyorlar gibi görünüyor. Buradan o sonuç çıkıyor. Yine sizinle ilgili sevgili Özkan'ın detaylı bir araştırması vardı ama artık sürede çok sıkıştırıyor. Birçok küçük çalışmalarınız var, kısa filmleriniz var. Benim Ali Sami Yenim, Men Türkenem, Türkmenem, Men Megem, Turnuva Kamp, Ebola'nın Gölgesi, Brikama, Gamze Bulut, Non Soçi, Lady Muhtar, Beyrut'a gittiğimi anneme söylemeyin diye. Doğru değil mi bunlar?
Didem. Evet, evet. Bunlar, ben hiç kısa film çekmedim. Bunlar hep belgesel. Hı hı. Kısa belgesel de var ama çoğunlukla bunlar televizyonlarda yayınlanmış belgeseller. Orta metrajlı.
Şimdi biraz önce... Özür dilerim. Biraz önce söylediğiniz gibi sadece tek bir şeye yönelmeden genel bir şeyler anlatmaya çalışıyorum dediniz ya biraz önce. Zaten bu belge, farklı belgesellerimizde de buna rastlıyoruz. Mesela spor konusuyla ilgili bambaşka bir dünyadır o. Benim Ali Sami Yenim, işte Gamze Bulut'un dünyası ve turnuva oldukça enteresan bir durum. Yani sporla da ciddi bir alakanız var. Ben öyle mi anlıyorum?
Ya onlar da ben hikayeleri beni çektiği için, ben hikayelerle çok ilgiliyim ve hikaye anlatmayı, farklı hikayede anlatmayı seven bir yönetmenim. Yani mesela sporcu değilim, sporla ilgileniyorum ama spor ilgimden gelen değil, hikayeden ilgilendiğim için, hikaye beni çektiği için. Yani Gamze Bulut işte atletizm 2013 olimpiyatlarında koştu ve ikinci olmuştu mesela, birinci değil. Ben birinci değil, ikinciyi anlatmayı seçmiştim çünkü... Ekrandan bana yansıyan ve tanımayı istediğim, o arkasındaki hikayeyi merak ettiğim Gamze olmuştu. Ceza Ali Samiyen öyle, Ali Samiyen stadyumu gözümüzün önünde yıkılıyordu. Ben hafıza ve mekan meselesine çok takıttım ki hala öyleyim. Bunu işleyebileceğim ve gündemde olan bir şeyi yakalayınca onu bırakmadım peşini ve onu yaptım. Bizim Ali Samiyen'in gene işte bütün spor camiasını çok sevdiği, günlerce sivilde olduğu, günlerce yayınlandı, haftalarca yayınlanan bir belgesel oldu. Çok kısacık hemen şeyi söylemek istedim. Ahmet Talimciler size konuk olmuş. Biz de Ahmet Talimciler'den yorum almıştık. İzmir'de, hatta üniversitede onu ziyaret etmiştik. Hı hı. Bir de bu filmle ilgili, zaman dar olduğu için ben geçiş yapıyorum, kusura bakmayın. Çok önemli bir şey var. Bu film sadece tarihten bahsetmiyor. Bu film bugünü de anlatıyor. Ben geçen bir ayımı Königsfeld'de bir psikoterapi merkezinde geçirdim. Orada bugünün, işte o 63'ün çocukları zamanında onlara... İşte Avrupa'nın yetimleri diye tabir edilen o göçmen çocuklar, artık büyüdüler, kocaman işte kadınlar, erkekler oldular ve büyük sorunlar yaşıyorlar ve onlar terapi merkezlerinde.
Ve yaşlılığın getirdiği sorunları yaşıyorlar değil mi?
Yaşlıların bile yaşlı, her kuşak kendi. Ben o terapi merkezinde mesela 18 yaşında genç bir Türk kızı da gördüm.
Tabii.
Tamamen içine kapalı, konuşmak istemiyor, iletişim kurmuyor. Şimdi filmimizde bu da var. Hı hı. Yani geçmiş ve bugün var. Bugün olmadan olmaz, geçmiş olmadan olmaz.
Geldik geldik yine Max Frisch'in o sözüne. Biz oradan işçi istedik, onlar insan gönderdi. Değil mi?
Evet,
İnsana dair sorunlar göç olgusuyla da daha da katmerleniyor ve işte bu sorunlara dikkat çekmek gerekiyor. Didem Hanım, son 60 saniyede olduğumuz için ben size çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İlerleyen programlarda bir vesileyle yine yeni çalışmalarınızı duyurmak ümidiyle diyorum. Sağ olun, var olun.
Teşekkür ederim.
Sağolunuz. Sevgili dinleyiciler, saniyeler Özkan'ın, sevgili Özkan'ın tabiriyle yine üzerlerine düşeni yaptılar değil mi Özkan? Aktılar. Biz de yavaş yavaş 11. perona yanaştık. 11. peronun yapımında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Nuri Göktaş, programımızın danışmanı ve bu programın da yine girişindeki metni yazan sevgili Özkan Pekesen. Sana da çok teşekkür ediyorum sevgili Özkan. Canlı yayında bir de konuğumuz vardı, sevgili Özkan'ın eşi Hilal Pekesen de rejiden bize el sallıyor. Ona da daha sonraki programlarda da her zaman yerimizin olduğunu söyleyelim. Evet, 11. perona yanaştık. Programı hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Örem. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleketim FM'den bir canlı yayından daha, bir cuma öğle sonrasından daha size selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Haftaya yine görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın.
On birinci peron.
akşam trenle gidecek işçiler, akşam trenle gidecek işçiler, vizelerini yaptırsınlar, vizelerini yaptırsınlar.
Sayın yolcularımıza iyi seyahatler.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecek işçiler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.